Ayrım 18, sayfa 299. İkinci kısım. Timur tahtına oturtmayı unutmuştu. Postun üstüne Haldun ve Bedrettin'in yaptığı gibi bağdaş kurup oturdu. Gözlerinde kıvılcımlar uçuşuyor, etsiz yüzü durmaksızın gülüyordu. Yaptıklarını tarihin sayfalarına yayar gibi iki bilginin önüne seriyor, onlarla durmaksızın tartışıyor.
Siz dediniz ki Bedrettin Bilge, bizim yaptığımız egemenlik savaşıdır. Egemenlik kurulmadan toplum yararına bir iş yapılabilir mi?
Egemenlik kimin oluyor diye sormak gereklidir burada. Toplumun mu, kişinin mi?
Bir yasakçı gerekli değil mi? Haldun Bilge'mizin bildirdiği gibi yasak koyucu, bunun uygulanmasını denetleyici biri.
Bir an diyelim ki gereklidir ve hatta zorunludur. O zaman bir de bu yönden incelemeliyiz. Siz Çağatay Hanlığı tahtına geçerken bir kurultay kararı aldığınızı söylemiştiniz. Kurultay isteğinizi onaylamasaydı ne yapardınız?
Kurultay üyelerini asar, yenilerini seçerdik.
O zaman verilen yetki korkudan doğmaktadır. Toplum yasakçısını korkusundan seçmektedir değil mi? Eski ustaların anlattığı demokraside yasakçı sevgiyle seçilir.
Biz onu bunu bilmeyiz kocalar. Bildiğimiz şudur ki egemenlik güç işidir. Hiç kimse durduğu yerde egemenlik sahibi olamaz. Vuruşur, gücünü ispatlar ve zorla alır onu.
İşte asıl sözü edilecek durum budur. Zora ne gerek var? Toplumlar egemenliği kendi ellerinde bulundururlarsa birinin bunu almaya kalkışması olanaksızdır.
Ama toplumların da o egemenliği zorla alması bir zorunluluktur. Çünkü az önce söylediğimiz gibi egemenlik ancak zorla alındığında vardır. Yoksa...
Beklediler. Timur ardını getirmedi. Sözü orada bıraktı. Onun asıl istediği kendi durumunun saptanması. İyi biliyor. Şimdi burada bunların görüşü yarın tarihin görüşüdür. O yüzden bekliyor. Haldun sakallarını sığazladı bir süre. Sonra Timur'un konuşmayacağına inanmış gibi dudaklarını kıpırdattı. Timur kulak kesilince konuşmaya başladı.
Anlıyoruz emirim. Siz burada bizimle tarihle hesaplaşır gibi konuşmak istiyorsunuz. Ama bizim bildiğimiz tarih ancak yapıldığında bir anlam kazanır.
Hesaplaşmak neyi getirecektir? İlk günde dediğiniz gibi tarih yapmak durumunda olan insansınız. Sizden önce sizin koşullarınızla bir Cengiz'i biliyoruz biz. Devleti kendisiyle başlayan, bir tutsak iken görkeminden yerin titrediği bir imparatorluk kurabilen bir o var. Öteki emirler bir soyun devamıdır ya da başlangıcı bile olsalar devletleri kendilerinden sonra kurulmuştur. Cengiz'i iyi biliriz, bizim topraklarımızda yeşeren bir meyvedir. Tarihin onun için söylediklerini de... Kinle yoğrulmuş, hınçla büyümüş, kanla yürümüş, dehşetle oluşmuştur. Bizim için de aynı şeyleri söyleyebilirsiniz. Ama bizim koşullarımızı bilmedikten öte neye yarar söylentiler?
Biz dağılmış, koşamış, yorulmuş topluluklara yeniden var olma olanaklarını gösterdik. Dün korkunun tutsaklığında titreyen insanlar bugün dünyanın en yüce değerlerine sahip bulunuyorlar. Kavganın yanında bilgiyi de geliştirdik. Keş, Semerkant, Buhara, Fergana, Taşkent bugün dünyanın en gözde kentleri. Sizin sözüne ettiğiniz yerleşikliğe hızla yürümekteyiz. Kendimiz bir göçebe olsak bile toplumumuzu uygarlığın en üst düzeyine çıkarmaktayız. Bütün bunlar geleceğin bizim uzantımız olması için yeterli nedenler değil mi?
Geleceğe oynadığınızın bilinci olumlu bir gelişimdir Hakan'ım, bunu yadsıyamayız. Ama geleceğe neyle gidiyorsunuz? Şimdi ardınıza bıraktığınız iz nedir? Tarihin asıl soruları bunlardır. Siz uygar bir toplum ya da toplumlardan aldığınızla kuruyorsunuz uygarlığınızı. Buyurduğunuz kentler bugün belki en ileri kentlerdir. Görmediğimiz için kesin konuşamayız. Ama siz de yalan söylemiyorsunuz. En uygar kentleri görmüş, sonra da onları yıkmış ya da almış bir emir olarak karşılaştırmalarınız doğrudur. Ne var ki yapıları uygarlığın gereği bir gelişim değildir.
Timur Bedrettin'in söylediklerinde vazgeçilmez bir gerçek bulmasa çoktan yitirecek. Hala yatsıma içinde. Hep kendini savunmada bırakıyor, söylediklerini bir kalemde silip geçiveriyor.
İşte yine öyle bir yere soktu ki konuşmayı.
Sizin sözünü ettiğiniz gelişim nice bir şeydir.
Bizim söylediğimiz uygarlığın yaratılmasıdır, taşınması, götürülmesi değil. Demek isteriz ki dünyanın yetiştirilmiş en bulunmaz meyvesini yemek önemli değildir. Bu sonunda güç ya da para sorunudur. O meyveyi yetiştirebiliyor musunuz?
Yüklendiğiniz çapul mudur?
Hayır, egemenlik anlayışınız.
Bizim anlayışımız başkalarından farklı mı? Biz bir egemenliğin nasıl kurulduğunu biliyoruz. Çünkü harcını kendimiz kardık. Her taşını kendimiz taşıdık. Hesaplarını kendimiz yapıp biçimledik. Ve binasını kendimiz kurduk. Hiç kimse diyemez ki, benim de bir katkım var, bir payım ve hakkım var.
İşte asıl çatışma noktamız burada efendim.
Niye?
Çünkü siz bunu ortaya koymakla yaptıklarınızın tümünde kendinizi haklı sayıyorsunuz. Çağımız egemenlik anlayışı da haklı sayacak sizi, doğru. Ama madem geleceğe de hesap vermeniz gerekeceğinin bilincindesiniz, o zaman gelecek adına konuşmak ve hesaplamak bir zorunluluktur. Bizim sözünü ettiğimiz de bu. Saptadığımıza göre gelecek emekçinindir ve bu gelecekle değerlendirilecektir egemenlikler.
Emekçi?
Yerinden doğruldu Timur. Hiç duymadığı, şimdi edindiği bilgilerde hiç rastlamadığı bir sorunla karşılaşıvermişti. Bir sultanın, bir kesin egemenin önünde bulunduğundan habersiz mi bu adam? Topuklarının üstüne basarak dolandı bir süre, düşündü, aklının tüm yeteneğiyle içinden çıkamadı. Ya savulbaşı yemek zamanını anımsatmak için sokuldu, kovaladı adamı, çözmeliydi önerileri. Çağdaş bilginin en ilerisiyle çözümlenmedikçe gelişmenin olanaksızlığını biliyordu. O yüzden oturdu yeni baştan.
Anlatır mısınız?
Bedrettin Haldun'a baktı. Haldun bakışlarını yere dikmiş, olağanüstü yürekliliğin sonuçlarını bekliyordu. Elleri sakalında, kedisini okşayan bir yaşlı kadın gibi durmaksızın sığazlıyor. Bedrettin dingin gözlerini Timur'a çevirdi. Biz anlatmadan Haldun ustamız insanlığın gelişimini anlatmalıdır. Başlangıcından bugüne kutsal kitaplarda olduğu gibi değil, kendi kitabında yazıldığı gibi. O zaman geleceğin koşullarını daha iyi tartışabiliriz ve yarın daha aydınlık belirebilir önümüzde. Yoksa yarısından başlamış oluruz, sizi sıkarız boş yere.
Olur, biz dinleriz. İnanırız ki kocalarımız anlattıklarınız en büyük başarımız ölçüsünde sevindirmektedir bizi. Kendimizi yıllar öncesinde sayıyoruz şimdi. Tek başımıza kaldığımız o günlere dönüyor gibiyiz. Askerlerimiz bizi bırakmışlar. Komutanlarımız yeni efendi aramaktalar kendilerine. Biz Taragayoğlu Garip Timur'uz. İnsanlardan tiksiniyoruz. Tümünü ellerimizle boğmak geliyor içimizden. Cıngız gibiyiz anlayacağınız. Ve öğreniyoruz ki hıyanet cezasız kalırsa egemenlik anlamsızlaşır. Ve öyle bulunmaz bir değerdir ki egemenlik, ele geçirdikten sonra korumak daha bir güçtür. İşte bizim durumumuz. Bir gece içinde Keş emirliğinden bir başına bırakılmış bir yoksul oluverdik. Her şeye yeniden başlamak gerek, başladık. Kim ki bize hıyanet etmiştir, borcunu yaşamıyla ödedi. Şimdi milyonlar bizim buyruğumuza bağlı. Ama bu milyonlar bilmektedirler ki Timur'a hıyanet edilemez. İşte ikinci kavgamız bu oldu bizim. Başarıp kurultay kararıyla Çağatay Hanlığı'nın tahtına oturduğumuz gün kavgamızın sonuçlandığını sanıyorduk. Bitmemiş. Bedrettin Bilgemiz'in dediği gibi kendi döngüsünde hızlanarak yeni başlamış meğerse. Madem bunu bildiniz, sürdürelim. Gerçekten o günkü kadar sevinçliyiz. Çünkü başarı kazandıkça içimizdeki boşluk büyüyordu. Neden? Diyorduk kendi kendimize. Niçin? Diyorduk. Cevap veremediğimiz sorulara cevap getiriyorsunuz siz.
Kişi söylediğine inanırsa inandırması kolaylaşır. Bedrettin olsun Haldun olsun yaşamları boyu doğru bildiklerini çekincesiz söylemişlerdir. Biri süslü, biri süssüz de olsa. Ama Timur'un gerçek ilgisi ikisinin de konuşma isteğini daha bir arttırıyor. Bedrettin'in sözü kendisine aktarıvermesi irkiltti Haldun'u. Belli ki kitabının özetlenmesini istiyor ondan. Gerisini kendisi getirecek. Ve belki ilk kez gelişmiş düşünceleriyle karşılaşacak Haldun. Söze başladı. Özellikle gelişim kuralının üstünde durarak sürdürdü konuşmasını. Arada Bedrettin sorular sordu. En çok da kendisinin doğal gelişim diye adlandırdığı gelişim katlarını açıklattırdı. Eski devletleri, devletlerin kurulmasını, kurulduktan sonraki yaşama koşullarını ve süreçlerini bir bir saydırdı. Bitmiyordu tartışmalar. Timur okula yeni başlamış bir öğrenci içtenliğiyle Haldun'u dinliyor. Bedrettin'in sorularıyla açılan gelişen yepyeni bir dünyanın görkemine dalıp gidiyor. Dört bir yandan haberler geliyor. Başını sallıyor Timur. Bazen ara veriyorlar tartışmaya. Yeni hesaplar, yeni savaş düzenleri hazırlaması gerekli. İzlenenler, tutuklananlar bildiriliyor bir bir. Kararını veriyor alışkanlığı üzere. Yitirin, bağışlayın. Tutsak edin, götürüp satın gibi buyruklar birbirini izliyor. Otağı Şam'dan Mısır'a, Mısır'dan doğuya doğru götürülüp getiriliyor. Ve Haldun'un anlatımı sürüyor daha. Timur'un dinlemesi de. Günler sonra başını kaldırıyor Haldun. Bizim kitabımızda anlattıklarımız burada bitmektedir emirim. Bize öyle şeyler öğrettiniz ki mülkümüzle ödemeye kalkışsak borcumuz daha ağır basar. Bizim öğrettiklerimiz bedeli ödenecek şeyler değildir emirim.
Biliyoruz, siz bilgiyi kamunun yararına sunuyorsunuz ve Bedrettin bilgemizin buyurduğuna göre bu kamu şimdilik biziz.
Haldun'un anlatacakları bitince Bedrettin'e çeviri vermişti sözü Timur. Zaten günlerdir gözlerindeki parıltı tartışmaya bir an önce başlamanın heyecanını muşturuyordu.
Her atılmaya hazırlanışında Bedrettin yine bir soruyla konuyu daha bir derinleştiriyor ve Haldun pınarından kana kana içmesini sağlıyordu.
Artık Haldun kendiliğinden susunca tartışma kaçınılmaz hale geldi. Bedrettin hemen yanıtladı Timur'u. Çevreleri Doğu ellerinin en önde gelen bilginleriyle sarılmıştır. Timur'un baş veziri Ebu Bekir bilginlerin başı olarak bilinen Cezeri hep yörelerindedir. Tümü Timur'la Bedrettin tartışmasını soluksuz izliyorlar.
Kamu, nefeslendi Bedrettin, uzun uzun süzdü Timur'u, sürdürdü konuşmasını.
Bizim kamumuz bilgiyi öğrenebilen ve uygulayandır. Şimdilik bilgiden en çok pay alma olanağı sizin elinizde. Ama gelecekte gittikçe yayılacak, salt seçkinler egemenler değil, tüm kamu öğrenecek bilgiyi. Bilgin bilgisini asıl o zaman için sunar, kişiler geçicidir. Biz, siz hep bu kurala bağımlıyız. Görkeminiz ya da yoksulluğumuz nedenli güçlü olursa olsun, yokluk düzeyinde birer damlayız biz. Geleceğe yaptıklarımızdan, gözlem ve düşüncelerimizden birer küçük örnek bırakırız sadece. Biz kitap yazardık Yüce Hakan, 45'i bulmuştu yazdıklarımız. Bunların yanlışlığını anladığımız anda Nil'in sularına atıverdik. Siz şimdi şu an tarihi boydan boya kaplıyorsunuz ama bizim olanaklarımıza sahip değilsiniz. Hiçbir yaptığınızı değiştirmek sizin için mümkün değildir. Çünkü siz egemenliğinizi kurmak için egemenlikleri yıkıyorsunuz. Bugün ararsanız bile yıktığınız egemenliklerin gerçek sahiplerini bulamazsınız. Çünkü yitirdiniz onları. Sizin yolunuz dönülmez. Bizimki ise her doğruyla biraz daha düzelip gelişir. Aynı koşullarda değiliz. Ve sizin kalıcılığınızla bizim kalıcılığımız çok başkadır. O yüzden şimdilik siz kamu bile olsanız bizim çabamız sizi aşmaktır. Haldun ustamız çoktan aşmıştır sultanları, emirleri. Egemenliğini toplumun yararına kullanan emir, onun kitabında yarının kuşaklarına iyi örnek olarak kalmıştır. Ama kötü kullanan, hemen bir küçük örnek vermek isteriz o kitaptan size. Bir hükümdardan söz edilmektedir, yerleşik dönem anlatılırken, sadece bir cümleyle. Çünkü dünya tarihi yazılıdır onda, diyebiliriz ki başlangıcından bugüne. Onda bir ömür boyu insanların mutluluğu ya da mutsuzluğu için çalışanlara ancak bir cümlelik yer vardır. Siz şimdi tarihi boydan boya kaplar görünseniz bile, yarın, 100, 1000 yıl sonra kim bilir hangi örnekle nedenli yer kaplayacaksınız. Ama Haldun ustamızın kitabı yine yazıldığı ölçüde kalacaktır. İşte bilginle kendilerini onun kamuoyu sayan egemenlerin oranı budur. Bunu biliyorsanız tarihin hükmünden korkar, davranışınızı ona göre ayarlarsınız. Yok, hala bilgisizlikten söz ederseniz, ilkin bilim bağışlamaz sizi.
Asıl söylemek istediğini en sona saklayarak öyle örnekler getirip beziyordu ki Timur öfkelenmeye punt bulamıyor.
Bedrettin Usta diye geçiriyor içinden. Kendisini en büyük yargıcın yerine koyuyor hiç çekincesiz. Ve kesin sonuca varmış olmanın acımasızlığıyla vuruyor zulmün insanın yüzüne. Doğrusu böylesini ummazdım. Hiç böylesini görmedim de ondan.
Yüzü aydınlandı.
Bu söyleşilere doyum olmaz. İsterdi ki Haldun bilgimizin kitabı burada olsun. Siz yanımızda kalasınız. Her gün bir parça okuyalım. Tartışalım yeryüzü gelişmesini.
Haldun aylardır Timur'un otağından dışarı çıkmamanın sıkıntısını çekiyordu. Kendiliğinden gelen bu olanağı kaçırmak istemedi, atıldı hemen.
Kulunuza izin verirseniz sultanım, Mısır'a varıp gelelim. Kitabımızı ve notlarımızı bilginize sunmak amacıyla hemen yola çıkalım.
Olmaz, söyleşinizden bir an bile ayrılmakla gönlümüz razı değildir. Siz yerini söyleyin, yasavullarımız alsın gelsin.
Bilemezler ki Hakan'ım, henüz kitabımızı tam bitirmemiş olmanın dağınıklığı var hücremizde. Bir küçük not bizim yıllarımızı götürüverir. Ancak bilgiler bir bütün olduğunda bize yararlı olacaktır. Bağışlayınız bir süre, hemen gidip gelelim.
Düşündü Timur, Haldun haklı.
Siz bilirsiniz, hemen hazırlık görülsün. Rahat ediniz yollarda ve tez geliniz.
Haldun ikiletmedi Timur'un ağzından çıkanı. Öğrencilerini, Ehzer'deki rahatını özlemişti. Hem Timur'un şimdilik kendisiyle işi bitmişti. Hazırlık görüp bir an önce yola çıkmak için davrandı.
Ama tartışmayı sürdürüyordu Timur. O yüzden oturmak zorunda kaldı. Timur Bedrettin'e döndü. Bu geçicilik ve öğrendiklerimizin ışığında devletimizi tartışmak isteriz. Ve dileriz ki dönüşünde Haldun ustamızın başkanlığında sizlere bırakalım devletimizin geleceğini. Yeryüzünün görmediği bir örgütlenme isteriz sizden. Öyle ki bizden sonra da sürüp gitsin aynı görkemle. Bunun için neler gerekmekteyse söyleyiniz. Hemen uygulamaya başlansın. Biz sizin devletinizin tarihi içinde sürüp gideceğinden umut var değiliz. Haldun bile irkildi bu söz üstüne. Timur sıçradı yerinden. Topuklarının üstünde dolanmaya başladı. Olası değildi bu Bedrettin. İnsanı en acımasız yerinden vuruyordu. Ben ona yeryüzünün en büyük gücünü sunuyorum. O gücün tüm hışmını bir şamar gibi suratıma çalıyor. Döndü. Tam önüne dikildi Bedrettin'in. Neden? Soru bir balyoz ağırlığıyla düştü otağın ortasına. Bilginler, vezirler toplandılar ardından geleceği karşılamak amacıyla. Haldun Bedrettin'den önce atıldı. Efendimiz, daha önce de bilgilerinize sunmuştuk ki, yeryüzünde sürüp gidecek hiçbir devlet yoktur. Elbette her devlet bir gün sona erecektir. Bedrettin karındaşımız bunu belirtmek istediler. Dilerseniz bu konuyu belgelere de dayayarak biz döndükten sonra konuşuruz. Geç olmuştu, soluklanmak, düşünmek istiyordu Timur. Bedrettin böylesine kesin söylediğine göre bir bildiği olmalıydı. Bir an önce öğrenme isteğini duymadı. Hem Haldun ortalığı düzeltmişti. Bundan sonraki tartışmalar daha sert geçecekti kuşkusuz. Bedrettin'in söylediklerini yumuşatıp yenilir yutulur duruma getirecek bir Haldun da yoktu artık. O gelinceye kendini iyice bilemeliydi. Bilemeli, Bedrettin'i bir iyici sağlamalıydı Haldun'un yokluğunda. Sesini çıkarmadı. Kalktı otağının ardında yatması için hazırlanan yere geçti. Cariyeler yorgun başını dinlendirmek için her türlü düzeni çoktan tutmuşlardı. Haldun çadırına çekilirken Bedrettin kendi çadırından içeri girdi. Timur'un buyruğuyla hizmetine verilmiş 3 cariye kapıda karşıladılar. Her biri görevini iyi bilenlerin titizliğiyle sardılar yöresine. Kimi çoraplarını çekti ayağından, kimi minderini kabarttı. Bedrettin bir süre oturdu. Dalgın gözlerini dikti çadırın köşesine. Oğlunu düşündü bir an. Cazibe geçti aklının kıvrımlarından. Sıcaklığını, sokulganlığını özledi. Haldun sabahleyin çıkacak yola. Tüm bıraktıklarına kavuşacak birkaç hafta sonra. Bedrettin öyle değil. Timur yeni açılan bir çiçeğin hava özlemi gibi. Durmaksızın soluklanıyor bilgiyi. Boşuna değil bunca başarısı. Bir kişi ki bunca kıyıcılığın ardında böylesine sağlam bir bilgi yüküyle ağırlaştırır omuzlarını, yenmek kolay değil. Hükümdarların çoğunluğu salt dinlerler, bilginleri tartıştırır bazısı ya da kör bir inatla kendi bildiğinin doğruluğuna fetva isterler. Timur öyle değil, dinlemesini de konuşmasını da iyi biliyor. Günlerce ağzını açmadan dinliyor söylenenleri, sonra bir yerinde soru veriyor ve kendi düşüncesini seriyor ortaya apaçık. Elbette apaçık serecek. O şimdi en güçlü egemen. Tüm başbuğular önünde baş eğmiş, orduları dört bir yanda kale düşürüp kelle üşürmekle uğraşıyor. Timur Salt büyük savaşlarda bulunuyor. Askerleri, komutanları başbuğa gerek duymayacak kerte usta. Osmanoğulları ülkesinin daha ötelerinden haberler geliyor. Avusturya içinden Endülüs Frank diyarında haberciler yetişmekte. Hangi prensin hangisiyle arası iyi ya da açık? Hangi senyör ötekiler üstüne egemen olmanın kavgasını vermekte? Hangi papaz hangi kiliseye geçmek için bir başkasının ayağını kaydırıyor? Bölge bölge haritalar çizdirmiş. Haritalar üstünde bölge egemenleri yerine geçebilecek olanlar ad ad yazılmış. O bölgede kaç kişi var? Ekonomik durumları ne? Hangi kervan yollarıyla nerelere bağlı? Kalelerin yapısı nasıl? Her birinde kaç tane korunmacı var? Bir bakışta belli oluyor. Bağlantı bölgeleriyle derbentler bir bir işaretlenmiş. Timur için doğu ve batıda bilinmeyen yer yok. Ayrıca çaşıtları sarmış her bir yanı. Dinleyen binlerce kulak, öğrendiklerini ileten binlerce ağız var. Tümü Timur için çalışmakta. Her gün tomar tomar bilgi geliyor. Haritalar üzerine değerlendirilip Timur'a sunuluyor. Öyle ki bir yere saldırmadan önce her şeyiyle biliyor ve o yer için uygulanması gerekli yöntemi hemen kararlaştırıyor. Hemeni fazla kararlaştırmış daha baştan. Yenilmesi olanaksız Timur'un. Bir sel bu akıp gitmekle sürekli akar mı? İşte bugün tartışıp yarıda bıraktıkları bu konu. Biliyor ki Timur ardını bırakmaz. Yine soracak, yine tartışacaklar. En güçlü olduğunu, en büyük olduğunu yatsınmaz biçimde kabul ettirmek çabasında Timur. Ülkesinde neler olup bitmekte, Söğüt Beyliğini el değiştirdi mi, bir tanıdık bulsa, bir konuşsa durumu, Söğüt Bey'ine bir haber iletse, Berkok da ilkin aldırmıyor, ağırdan alıyordu. Oysa Şam Sultanı ile birleştiği halde hakkından gelemedi. Mısır elde edildikten sonra ister istemez gözün Anadolu'ya, hatta daha ötelere dikecek Timur, kaçınılmaz yolu batıya gitmekte. Keşke Şahne'yi oturtup konuşsaydık diye geçirdi. Öğrenirdim ülkemdeki olayları. Olmadı. O beni götürmeye gelmişti. Ben bir an önce başımdan savmak zorundaydım. Şimdi müeyyet dönüp gelse, bulsa beni, anlatır ne olup bittiyse. O zaman daha bir doğru konuşurum Timur'la. Konuşuyorum bildiğim doğruları ama belki daha yumuşak davranmasını sağlayabilirim. Güldü kendi kendine, azarladı ardından. Bedrettin, Sıla Özlem'i burnunda tütmekle anlaşılan, sen ki doğruları hiç çekincesiz belirttiğini bellersin. Şimdi Anadolu söz konusu olunca sapıtmaya mı başladın? Timur istese durabilir mi? Egemenliğin ve sömürünün set tanımaz çarkı değil mi onu buralara itekleyen? Başarı kazandığına göre ne durdurabilir? Gidecek. Yenilinceye ya da yeni bir hedef buluncaya yürüyecek yolunun üstünde. Ta ki Anadolu ve Urum elinde çapul olanağı kalmasın ya da daha verimli bölgeler ortaya çıksın. Bir tek engeli vardır bu gidişin, Timur'un ölümü. O zaman şaşkına dönerler. Çünkü devletimiz demekte ama devlet değil, bir büyük çapul örgütü bu. Doğrudan baş çapulcuya bağlı bir örgüt. Yakıp yıkma ve tüm direnç güçlerinden üstün bir yürütme bilincine bağlı bir yığın. Bilinç yitti mi kolunu kıpırdatamaz, beyin hastalanırsa beden nasıl durur öyle. Timur'un akletmediği geleneksiz ve kurumlaşmaksızın devletin olmayacağıdır. İşte sorun burada. İyi oldu Timur'la tartışmalarım. Bak bunu öğrendim kesin kez. Yarın sorarsa söyleyeceğim apaçık. Bir sensizliği düşün bakalım hünkârım diyeceğim. Sen olmadın mı bu örgüt de yok. Devlet değilsin. Olman için zamansız büyüdün. Salt çapula dayanmak yerine belli bir üretime dayanmalıydın. Hah tamam, sömürü yerine üretim. Devletin ana ögesi bu. Uydularının tüketici olması yerine üretici olması. İyi buldum. Artık elimden kurtulamazsın. Yarın yinelersen sorunu, cevabın hazır. Çoktan bulduğum bir şeyi yeniden buluyorum. Öyle ya, Tanrı isterse Tanrı böyle buyuruyor yerine somut gerçeği belirtivermek. Kim bilir nasıl şaşırır. Dur hele, dur sen. Bir de haberim olsaydı ülkemden. Timur'un otağından çıkamıyoruz ki, hiç olmazsa askerlerin aralarında konuştuklarından bir şeyler öğrenebilsem. Ortağda da bizim tartışmalarımız dışında her şey öylesine bir sessizlik içinde yürütülüyor ki. Rahatlamıştı. Eğer başlarsa yarınki tartışmanın yöntemini bir iyice hazırlamıştı aklında. Düşüncelerini yeniden çevirdi. Artık uyuyabilir. Arap asıllı cariye gözlerinin içine bakıyor. Yatağını yapayım mı efendim diye soruyor bakışlarıyla. Tam işaret edecekti ki bir yasavul girdi direği tıklatarak. Toplandı cariyeler, gelene baktı Bedrettin. Biri sizi aramakta Bedrettin bilgemiz. Biri mi aramakta? Ne istermiş ki? Çadırın dışından gürlüğünü koruyan bir ses ulaştı kulaklarına. Seni istemekteyim Bedrettin Mollam. Sonra İlkin sazını uzatarak Satu girdi kapıdan. Bedrettin İlkin tanımayan gözlerle baktı, sonra birden irkilip sıçradı. Şeyh oğlu emmimiz bize bu onuru nice bağışlamış olmalı. Karşıladı, sarılıp koklaştılar uzun uzun. Seni görmek mümkün mü bilge yoldaşım? Kaç kez arandım durdum. Hünkâr otağından çıkmaya tövbe etmiş olmalısın ki biz yoksullar için ayrılacak zamanın olmaya. O nice bir sözdür ki damımızla gönlümüzle her zaman size açıktır. Açıktır da buluncaya göbeğim neden çatladı? Yasavula döndü, sonra sırtını okşadı. Yiğit Tatarımız olmasaydı biz yine seni bulamayıp kıvranacaktık ordugah içinde. Dedi ki ben yerini bilmekteyim. Hünkâr yanından ayrılır ayrılmaz seni haberleyip götürürüm. Bu sevinç üstüne bir çöreklenmişim çadırına bunların. Tüm Tatar askeri yöremde toplandı saatlerdir. Çaldık bire, söyledik sılamızı anımsamışçasına. Peki iyi etmişsiniz, dilinize sağlık, elleriniz dert görmeye. Kim bilir savaşçı yoldaşlar nice gönenmişlerdir. Yasavul kirpiksiz gözlerini kırpıştırdı kara kara, sevinçle güldü. Ozanımız şadlık söyledi bilgemiz, şadanlık bıraktı gönlümüzde, borcumuz ödenebilemez. Sağ olasın asker yoldaş, bizi özlemimize kavuşturdun. Daha nice bir borçtan söz etmektesin, sağ olasın ki. Yasavul omuzlarını okşayan koca ozan elinin altından sıyrıldı. Kapıya varırken döndü. Bir buyruğunuz olursa ozan koca hemen bana haber iletesin. Adım Karagay'dır, köhne Karagay da derler. Bilesin ki yoluna baş verecek bir yoldaşın, bir oğulluğun vardır. Cevap verilmesine zaman kalmadan çıkıp gitti. Bedrettin yer gösterdi, oturdular. Bir süre konuşamadı, sonra Sevgen süzdü Ozan'ı. Demekteydim ki az önce bir ülkedaşım gelmiş olsa buralara, buluşmuş olsak da anlatsa Anadolu'muzda, Urum elimizde neler gelip geçmektedir. Ben de senin burada olduğunu duyduğumdan beri yerimde duramamaktayım. Ah bir görsem, bir varsam dizinin dibine diye dönenmekteyim ki anlatılamaz. Kim bilir nice zahmetler ettin. Zahmet ne demek? Timur köşeğinin kazanından az bir az kemikle biz yaladık hey oğul. Bir Ozan'ı doyurmaktan çekinecek değil ya bunca görkem. Yorgun musun? Seni gören de yorgunluk kim olmaktadır ki kuşça bedenimizde eğlenebilsin? Oh iyi, konuşabileceğiz öyleyse. Bizim başka bir işimiz mi kalmıştır? Bir daha dönmedin mi Urum eline? Dönmeden durmak mümkün mü? Ben Ozan'ım, Bedrettin Bilge. Senin gibi bilgin olsam bilim açısından sulak yerde otlarım. Benimki öyle değil. Bir yürek koymuşlar göğüs kafesinin içine, demirci alazı gibi tutuşmakta. Bir süre dolandım doğu ellerinde. Sonra içime Urumeli kocalarının alazı düştü. Varayım bir kez daha bakayım dedim. Biz uzaktayken neler olup bitmekte. Vardım ve kavgaya tutuştum yeniden. Emmilerimi gördün mü bir dahi? Cavlak'la abdal karındaşımı sormaktasın he mi? Sapasağlam çıkıp gelmişler. Demek bir şey olmamış, şimdi neredeler? Son kez gördüğümde Avusturya sınırlarını zorlayıp German ülkesinde Ceval Ağa'na çıkmak istemekteydiler. Bir kez de kuzey yanına vurup dilberlerin tadına varalım, sonra Bedrettin oğulluğumuzun dizi dibine ulaşıp arınırız tüm kirlerimizden demekteydiler. Ben de kendi kendime mırıldanıyordum onlar böyle kıvranırken. Bunlar hiç kocamayacaklar. Daha Söğüt Beyliği'nde birkaç beyi tepesinin üstüne dikecekler diye. Eh, gelmediler. Gelebilemezlerdi de ondan. Yoksa olumsuz bir iş mi oldu? Bire Bedrettin yeğenim, 100 yaşını çoktan aşmış kocaları konuşuyoruz. Yine de olumsuz bir iş mi oldu demektesin? Kavgada gittiler, tümümüze örnek. Kavgada mı? İkisi birden mi? Diriyken birbirinden ayrıldılar mı ki ölüme giderken biri geri dursun? Ellerine yapıştı Satun'un. Anlat hele, anlat. Dedim ya, kuzeye tırmanıp yeni yerler vurmaya sıvanırlardı diye. Nereden bilsinler ki kuzey için dönemleri geçmiştir. Kendilerini 80 yıl öncesinin yiğitleri sanıp gençlerin önüne düşmüşler. Ulaşmışlar ki eski Viking denilen vahşilerin ülkesine, her yan buza kesmiş. Bire, buralar nice bir ülkelerdir diye birbirlerine sorup şaşırmaktalarken bir kalenin dibine varmasınlar mı? El birliği edip yekinmişler ki tek furunu tutsak eyleyip yağmaya sıvansınlar. Bir savaştır başlamış aralarında. Kaleyi almışlar sonunda. Almışlar ya, boynuzlu kulaklı börk giyip deri kalkanlarla göğüslerini koruyan korunmacılar bizim iki kocayı yitirmişler. Kaç öküze benzer kelle kestiklerini bilmiyoruz diyordu yanlarında bulunanlardan biri. Abdal Boga emmimizle Cavlak Doga kocamızı yitirdiğimizi kaleyi aldıktan öte sezinledik. Bizden önce içeri dalıp kapıyı açan onlarmış meğer. Yiğitlerimiz tam istedikleri gibi yitmişler yeğenim. Üzülüp sıkma kuşça canını, tüm Urumeli yaslarını tuttu. Onları yitiren korunmacılar hemen oracıkla cezalarını bulmuş çoktan. Kaleyi bir vurmuş bizimkiler, geyik bacaklı uzun sarı saçlı cariyeden geçilmez oldu. Urumeli'nde bir zamandır yol açtı kocalar ya, gençler ceylan bakışlı kızlara bir sıvanmaktalıklar ki çekeceği vardır kefere ülkesinin. Ya demek savaşta gittiler. Ya nerede giderdi öylesi yiğitler? Yatakta mı? Yatak eski Akıncı beyler içindir oğulluğum. Biz savaş erleri nasıl kendimizi kavga alanında doğmuş belliyorsak, yitikliğimiz de öyle bir alandadır. Denildiğine göre daha önceden biriktirdiklerini baban İsrail Kadı'ya getirip bırakmışlar. Demişler ki Bedrettin yeğenimiz döndüğünde bunu ona veresin İsrail yoldaşımız. Hünkâra da selam edesin bizden yana. Yetmeyenini yetirsin. Bir bilim ocağı açsın ki oğulluğumuz Urumeli'nin en bir büyük merkezi olsun.''